Ankara, Ankara. Bütün umutların tükendiği bir anda imkansızı başaran, bir milleti yok olmaktan kurtaran, kıstacık ömrüne yüz yılları sığdıran bir lider Mustafa Kemal Atatürk. 10 Kasım, Ulu Önderimizin ölüm yıl dönümü. 84 yıl önce bu zamansız ayrılış, Türk milletini yasa boğar. Çünkü farkındadır atalarının onlar için yaptıklarının. Bizler de farkındayız elbette ve onu yalnızca hüzünle anmak değil, yaptıkları, yaşatmamız için bizi emanet bıraktıklarıyla anmamız gerekiyor. Bugün Ulu Önder Atatürk'ümüz üzerine konuşacağız Ankara, Ankara'da. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Köksal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Vatanı, büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. ...10 Kasım 1938'de yayınlanan hükümet bildirisi Türk milletine büyük liderinin vefatını böyle duyurdu. Atatürk'ün ölümü yalnızca Türk halkını değil, pek çok milleti de etkiledi. Önde gelen devlet adamları onun arkasından hayranlıklarını ve derin üzüntülerini dile getirdikleri mesajlar yayınladılar. Eksikliğini hala duyuyoruz. Özlemi hala içimizde atamızın. Ama o ölümü farklı algılıyordu, öyle değil mi hocam? Atatürk ölüme nasıl bakardı?
Atatürk ölümle barışık bir insandır. Hatta ölümü hayatının bir parçası olarak görür. Hayatının derken yaptıklarının bir parçası olarak görür. Bu çok önemli bir şeydir. Atatürk'ün şu sözü aslında derin anlamlar içeren bir söz. Onun hayata nasıl baktığını, onun ölüm gerçeğine nasıl baktığını, hatta kendine nasıl baktığını, milletine nasıl baktığını gösteren sözlerden bir tanesidir. Çok söylediğimiz için artık üzerinde düşünmüyoruz ama bence alıştığımız kavramların, alıştığımız sözlerin, olguların üzerinde yeniden bir düşünmemiz yararlı olur. Örneğin benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü hakikaten anlamlı bir sözdür.
Tabii.
Ne açıdan anlamlı? Birincisi Atatürk'ün ölüm denilen korkutucu, tedirgin edici, bilinmezliklerle dolu bu gerçeğe nasıl baktığını gösterir. Atatürk ölümden korkmuyordu. Atatürk ölümsüzlük falan istemiyordu. Ama baktığınız zaman tarihteki diğer liderlere onların ölümsüzlük için uğraştığını görürsünüz. Kendilerine piramitler yaptıklarını görürsünüz. Hatta ölümsüzlük arayışları destanlara konu. Gılgamış Destanı'nda Sümer krallarının ölümsüzlüğü nasıl aradığı bize uzun uzun anlatılır. Aynı şekilde kendi kültürümüzde de benzer şeyler vardır. Lokman Hekim ölümsüzlüğün sırrını arar. Birileri için arar. Şöyle bir baktığınız zaman ölümü olduğu gibi kabul edebilen, hayatın bir gerçeği olarak kabul edebilen ve insanüstü beklentilere kapılmamış olan lider sayısı azdır. Hı hı. Ölüm fikri ile insanlar tabii ki çok eski zamanlardan beri karşı karşıyalar ve ölümü bir şekilde anlamlı kılmaya çalışıyorlar.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sizin de az önce söylediğiniz bu bilgelik dolu söz aslında bir liderin kibirden ne kadar uzak olduğunun da bir göstergesi, öyle değil mi hocam?
Kibirden uzak, ölümsüzlük falan istemiyor. Kendi insan yapısının çok farkında. Tarihe bir baktığınız zaman Aslında Atatürk gibi yapan liderler var ama az. İnsanlar ölümsüz olabilmek için uğraşmışlar. Kendilerini mumyalattırmışlar, piramitler yapmışlar. Hanedanlarını egemen kılmak adına bazı kurumsal yapılar oluşturmuşlar. Dolayısıyla kendi ölümsüzlüklerini, çocuklarının, torunlarının egemenliğini sağlayarak kurmaya çalışmışlar. Ama Atatürk'te böyle şeylerin olmadığını görüyoruz. O hayatı bir hizmet süreci olarak düşünür. Örneğin ölümüne yakın bir zamanda bir yabancı gazeteci sorar, "Mutlu musunuz?" diye sorar. Güzel bir sorudur ve zor bir sorudur aslında. Hayatını yalnız geçirmiş, cephelerden cepheye koşarak geçirmiş bir insan için cevaplaması güç bir sorudur. Atatürk de bakar, tereddütsüz, "Mutluyum çünkü başardım," der. İşte onun ölümün gözüne cesaretle bakabilmesinin altında yatan şey budur. Başarmış olmasıdır. Yani milleti için bir şeyler yaptıktan sonra ölüm nedir ki? Kaldı ki zaten bizim kültürümüzde de ölümle başa çıkma mekanizmaları vardır. İnsanlar ölümle başa çıkabilmek için bir şeyler yaparlar. Kah dine başvururlar, kah kendi ölümlerini görmezden gelirler. Mesela Yunus'un sözü harikadır. Ölüme bizim nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili olarak çok basit sözdür, harika sözdür. Ölümden ne korkarsın? Ebedi varsın. Bitti.
Ya, değil mi hocam? Atatürk de belki ölümsüzlük istemedi ama ölümsüz bir lider oldu. Ebedi ve sonsuza dek kalbimizde ve cumhuriyetimizle yaşıyor. Savaş alanlarında ömrü geçmiş bir asker Atatürk, bir başkomutan, askerlerine ölmeyi emreden bir kumandan o.
İsabetle belirttiğiniz gibi, yani ölmeyi emreden bir komutan, ölümden ölüme koşarak geçmiş olan hayatı, onun gerçekçi şahsiyeti, kendi ölümüne de başkalarının ölümüne de netlikle bakabilmesini, insani bir cesaretle bakabilmesini doğurmuş.
Elbette üzülüyoruz, elbette hüzünleniyoruz ama siz farklı bir şey söylüyorsunuz Sayın Hüseyin Hocam. Kendisi de söylüyor. Başta anlattığınız anekdot da aslında bunu gösteriyor. Son derece net bir şekilde söylüyor. Başardım diyor. Biz de bu noktaya yoğunlaşmalıyız aslında. Değil mi?
Biraz daha dikkatli, biraz daha özenli olmamız gerekir ölüme bakarken. Detayları araştırmak yerine birinin, ama özellikle önemli birinin ölümü söz konusu ise, ya işte son sözü aleykümselam mı olmuş, yoksa saat kaç mı olmuş vesaire, bu tip detayları araştırmak yerine o ölümden, hayatın bir gerçeği olarak o karşımıza çıkan ölümden bizim için bir temel çıkarmamız gerekir. Bunu pek yapamıyoruz. Bunu eğitim sisteminde de çok fazla yapamıyoruz. Çocukları Atatürk'ün ölümüne üzülmek doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Hele eskiden bu daha da fazlaydı. Oysa Atatürk'ün kendisi söylüyor. Ölümden neden korkmadığını kendisi söylüyor. Daha çok Atatürk'ün ölümünün yaptıklarıyla birlikte anılması elbette gerekiyor. Ama biz bunları çok fazla yapamıyoruz.
Bu kadar savaşlardan geçmiş, ölümle burun buruna gelmiş ve onu içselleştirmiş bir insan ama öte taraftan da son derece net bir barış tavrı var. Bunun da mutlaka konuşulması gerekir, öyle değil mi hocam?
Asıl çıkarmamız gereken sonuç bu. Atatürk yaptığı savaşların adil savaş olması konusunda ısrar eden bir liderdi. Adil savaş derken neyi kastediyoruz? Biz genellikle savaş dediğimiz zaman sonuçlarına bakıyoruz. Atatürk'e baktığınız zaman savaştan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor. Savaşı mümkün olduğu kadar haklı gerekçelere dayandırmaya çalışıyor. Örneğin Kurtuluş Savaşı eğer yapılmadan bu vatan kurtulabilecek olsaydı, emin olun o savaşı yapmazdı Atatürk. Bu anlamda Atatürk'ün bir adil savaş yanlısı olduğunu söyleyebiliriz. Nedir adil savaş? Adil savaş 1. Taraflar eşit mi? 2. Barış için mümkün olan her yol denenmiş mi? 3. Sonuçlar kötüye kullanılmış mı? Bu soruların cevapları bize tarihteki herhangi bir olayın adil savaş olup olmadığını gösterir. Fakat biz kendi savaşlarımızı, özellikle kendi tarihimizdeki savaşları bu açıdan pek değerlendirmeyiz. Her nedense gündelik hayatımızda böyle bir adalet arayışı içindeyken tarihimizde bu adaleti aramayız. Tam tersine şan şöhret ararız. Oysa bazı savaşlar adil değildir ve bu adalet duygusu üstünlüğe eğer savaşın adil olup olmadığını incelemezsek biz adalet duygumuzu üstünlük duygusuyla değiştirmiş anlamına geliriz. Fakat işte Atatürk'ün kararlarına baktığınız zaman, Kurtuluş Savaşı'na sürecine baktığınız zaman, hatta öncesine Çanakkale Savaşı'na vesaireye baktığınız zaman onun enteresan bir şekilde adaleti istediğini görürsünüz.
Yani mümkün olduğu sürece barışla halletmek istiyor.
Aynı tavrını Cumhuriyet'in ilanından sonra tek parti ile yetinmeyip muhalefet partilerinin kurulmasına ön ayak olmasında da görürsünüz. Burada da bir adalet, bir denge arayışı vardır Atatürk'te. Hı hı. Üst düzey bir güç, orantısız bir güç kullanmayı gerçekten sevmiyor. Orantısız bir şekilde egemen olmayı ya da galip olmayı da gerçekten sevmiyor ki bu tarihte çok ender görülen lider özelliklerinden bir tanesidir. Koskoca tarihte saysanız belki bir Hindistan'da bir Asoka vardır örneğin. Mağluplardan özür dileyen, cepheye gidip orada ölmüş olan düşmanlarına bakıp daha sonra bir hitabe yazdıran, size karşı orantısız güç kullanarak sizi perişan ettiğim için çok üzgünüm diyen bir Asoka vardır. Bir de Çanakkale Savaşı'nda çocuklarınızı buraya gönderdiniz, onlarla savaştık, üzgünüz ama merak etmeyin, onları şimdi biz kendi şefkatli kucağımızda kanatlarımızın altında bekletiyoruz diyen Atatürk vardır.
Çok güzel.
Bu enteresandır gerçekten. Bütün liderler kendi gücüyle, kuvvetiyle vesairesiyle övünürken merhametiyle, adaletiyle öne çıkan bir lider söz konusu ki tarihte bir iki tane ancak görebiliriz.
Ya değil mi hocam? Nasıl insancıl, nasıl merhamet dolu bir lider aslında. Az önce bahsettiğiniz Atatürk'ün adalet arayışı ve adil olmak hassasiyeti de başka bir yönünü gösteriyor bize aslında. Gücün ikinci planda kaldığını, elinde imkan var ama gücü sadece kendi elinde toplamıyor.
İstese yapabilirdi. Büyük olmak gibi bir derdi yok. Ölümsüz olmak gibi bir derdi yok. Gücünü olabildiğince arttırmak ve sürekli kılmak gibi bir derdi yok. Bir hanedan kurabilirdi ki dünya tarihi hanedan örnekleriyle doludur. Hanedan kanın, soyluluğun sonsuza kadar sürmesini isteyen bir tür ölümsüzlük arayışıdır. Ölümsüzlük arayışının olmasının temel nedeni o insanların ölüm ile aralarındaki problemi çözememiş olmasıdır. Ölümün anlamını çözememiş olmasıdır. Ama Atatürk'te bu yok. Atatürk ölümü biliyor. Çünkü ölümün aslında korkulacak bir şey olmadığını, aslında bir düğün gecesi olduğunu söyleyen bir kültürün evladı Atatürk.
Atatürk iyi bir askerdi, iyi bir komutan, bir deha ama her şeyden önce iyi bir insandı.
İyi bir asker olmak aslında iyi bir insan olmayı gerektiren bir şey. Şöyle bir baktığınız zaman insanlığın hayatını sürdürmesini sağlayan bütün şubeler, bütün kurumlar aslında özünde iyi insan olmayı gerektirir. Kalbinin sesini dinlemeyi gerektirir. İyi devlet adamı olmak istiyorsanız iyi insan olmak zorundasınız. İyi asker olmak istiyorsanız iyi insan olmak zorundasınız. Bunun için insan hayatının muammalarından korkmamanız gerekir. Ne zaman ölümden korkarsanız o zaman yanınızdakilerden şüphe edersiniz. Ne zaman ölümden korkarsanız o zaman insanlara baskı uygulamaya başlarsınız. Ya da ölümsüzlük yolunda diğer insanların haklarını bir şekilde ellerinden almaya kalkışırsınız. Ya onların emekleriyle piramit yaptırırsınız ya onların özgürlüklerini kendi hanedanınızın sonsuzluğuna, ölümsüzlüğüne kurban edersiniz. Bütün bunlar iyi insan olmamaktan kaynaklanır.
Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Atamızı sadece ölüm gününde anmak değil, onun düşüncelerini özümsemek ve yaşatmak amacımız. Laik, demokratik hukuk devletine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve ülkemizin geleceğine sahip çıkacağımıza, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in başkentinden bir kez daha söz veriyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Hüseyin Köksal. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.
Atatürk ömrünü savaş meydanlarında ve sonrasında yeni kurduğu cumhuriyet için durmadan çabalayarak geçirirken milleti için hep en iyisini, en güzelini istedi. Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmamız için ihtiyaç duyulabilecek her türlü kurumsal yapıyı hayata geçirdi, gereken her adımı korkusuzca attı. Bu adımlardan belki de en önemlisi Ankara'yı başkent olarak seçmesiydi. Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır, der Mustafa Kemal Atatürk. Ankara ile bütünleşmiş bir önderdir. Aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Atatürk'ün Ankara'sını konuşmak istiyoruz. Konuğumuz Ankara Filateli ve Kent Araştırmaları Derneği kurucusu ve başkanı Koray Özalp. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Evet, sizinle çok değerli eserleriniz var. Onlar üzerine konuşacağız ama öncelikle istiyoruz konuklarımız Koray Özalp'ın, evet, bir Ankara aşığı, bir Ankara tutkunu, Atatürk sevdalısı ama bir taraftan da başka bir kimliğiniz de var. Bize şöylece bir anlatırsanız dinleyicilerimiz de bilgilenmiş olacaklar Koray Hocam.
Ben Ankaralı değilim. Ailem Ankaralı değil ama 1962'de ilkokula daha başlamadan bir sene önce Ankara'ya gelince yaklaşık 62 senedir artık Ankaralı olduk diyorum.
Tabii.
Çünkü insanın karnı doyduğu yer neresiyse oralı oluyor. Bir de yaşadığınız şehrin tarihini, geçmişini ve mevcudiyetini iyi bilirseniz o şehirde mutlu oluyorsunuz. Ben de bu nedenle birazcık da kişiliğime yatkın böyle obsesiflik, ayrıntıcılık Ankara koleksiyoneri olmaya karar verdim.
Çok güzel.
Yıllardır da bütün kazancımı bu işe yatırdığım için epey bir birikimim oldu. Şimdi de pandemiyle birlikte boş zaman bulunca da bunları kitaplaştırmaya, dönüştürmeye başladık. Çankaya Belediyesi'nin de büyük teşvik ve katkılarıyla 5 tane Ankara Üstüne kitabımız oldu.
Çok güzel.
Devamı gelecek inşallah.
İnşallah. Çok güzel. Peki dinleyicilerimiz bilsinler. Koray Hocam, siz hangi üniversiteden mezundunuz?
Ben 1980 Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. Sonra da ortodonti doktorası yapıp ortodontist oldum.
Çok güzel. Evet, bir diş hekimi ama aynı zamanda da benim hobilerim dese de galiba Koray Hocam hobileriniz biraz mesleği geride bıraktıracak kadar sizde büyük bir tutku.
Yok, esas en büyük hobim diş hekimliği. Çünkü genç yaşta düşüp ön dişimi kırınca
öyle
kabus
mi?
Gibi geçti bütün hayatım. Sonunda diş hekimi olmaya çok arzulu ve istekliydim. Ama erken yaşta da diş hekimlerini tanıyıp da birçoğunun diş hekimliğinden başka bir şey konuşmadığını görünce dedim ben bunlar gibi olmayacağım. Mutlaka başka kültürler de geliştirmem lazım. Onun için epey bir hobi geliştirdim.
Harika. Sonra konuşacak çok şeyiniz var sizin. Bizim de aslında sizinle konuşacak çok şeyimiz var ama şimdi Atatürk'ün Ankara'sı kitabınız 1919 ve 1938 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Fotoğraflarla ve anılarla siz anlatıyorsunuz o dönemin Ankara'sını. Atatürk Ankara'yı gerçekten seviyordu. Peki o tutkuyu, o sevgiyi, onu başkent yapacak kadar işte bir cumhuriyet gibi yepyeni bir yönetim biçimine yaraşır bir hale getirecek kadar sevmesinin esas sebebi neydi sizce Koray Hocam?
Atatürk vizyonu çok geniş bir kişi. Yani bize lütfedilmiş bir insan. Esas amaç tabii yurdu işgalden kurtarmak, kurtuluş mücadelesini Ankara'dan yönetmek, düşmanın zor ulaşabileceği ve de stratejisine uygun gördüğü bir kent. Samsun'a çıktıktan sonra işte çeşitli kongreleri yapıp da Ankara'ya geldikten sonra burada kendi o zamanki adıyla Erkan-ı Harbiyesini, yani genel kurmayını oluşturup da örgütlenmeye başlayınca Ankara halkından gördüğü büyük destek onun Ankara sevgisinin oluşmasında büyük önemi var. Zaten Ankara'ya Atatürk geldikten ölümüne kadar Ankaralılardan hep destek ve hep çok fazla sevgi gördüğü için Ankaralı gibi hissetti kendisini diye düşünüyorum. Ve de yurdumuzu işgalden kurtardıktan sonra yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni de kendi iddiasıyla, kendi engin görüşleriyle modern bir dünya başkenti haline getirmek için çok fazla uğraştı. Dünyanın sayılı mimarlarını, şehir plancılarını, heykeltıraşlarını getirerekten modern bir Ankara şehrini bize hediye etti.
Evet.
Onun için Ankara sokaklarında dolaşırken, bilhassa eski Ankara taraflarında, Ulus Meydanı'ndan Çankaya Köşkü'ne kadar hep onun izlerini görüyoruz. Ve çok, onunla beraber yürüyoruz zaman zaman.
Çok çok kıymetli. Evet, Atatürk'ün Ankara'ya kazandırdığı yapılardan söz edelim istiyoruz. Fakat şöyle kitabınıza baktığımızda, ben bir kez daha dinleyenlerimiz için söylemek istiyorum. Özellikle arşiv niteliğinde bir Ankara kitabı istiyorlarsa, Atatürk'ün Ankara'sı kitabı, Doktor Koray Özalp'ın gerçekten anılar ve fotoğraflarla bezeli bir kitap. Hayli de kalın bir kitap, dinleyicilerimiz için söyleyeyim ben. Bu buradaki fotoğraflara nasıl ulaştınız siz? Ve onun dışında öncelikle belki fikir nasıl oluştu? Yani evet, fotoğraflarla Ankara'yı anlatabilmek ve sonrasında da fotoğraflara nasıl ulaştınız Koray Hocam?
Yani koleksiyonculuğa başladığım zaman ben ilgimi çeken Ankara kartpostallarını, fotoğraflarını toplamaya başladım. Bir süre sonra bu tutku haline başlayınca Türkiye'de ne kadar müzayede var, daha sonra yurt dışında ne kadar müzayede var, ondan sonra sahaflar vesaire, bütün hayatım bu olmaya başladı. Her gün birkaç saatimi bunları aramaya başlayınca yıllar içerisinde birikimler arttı. Bende olmayan, kağıttan yapılmış her şeyi satın almaya kalkınca da birikim büyüdü. Daha sonra bunları gruplandırmaya başladım.
Evet.
Gruplandırmaya başlayınca da Atatürk ve Ankara'da bir bölüm oldu. Oradan da bir kitap doğdu.
Evet, evet. Şimdi gerçekten çok çok değerli bir kitap bu. Evet, peki bir imkansız başarıldı aslında. Yani insanların nasıl olacak dedikleri bir imkansız başarıldı. Ve dünyaya son derece başka bir açıdan baktırdı Atatürk. Hem kendisine yoktan var ederek, hem de tabii ki Ankara'yı başkent yaparak. Burada herhalde vurgulanması gereken en önemli özelliği, sizin de az evvel zikrettiğiniz gibi, öngörülü olması.
Evet.
Evet.
Evet. Yani vizyonu çok büyük. Zaten Avrupa'ya defalarca gidip kendi genç subaylığından itibaren oraları da o gözden baktığı için ne yapacağını bilen bir kişi. Vizyon da geniş. Çok okuyor. Anıtkabir'deki kütüphanesinde izleyiciler veya meraklılar orada inceleyebilirler. Kendi yabancı diliyle ulaşamadığı kitapları bile tercüme ettirterek onları okumak için uğraşıyor. Ve bu kadar bilgi birikimi ve de vizyonu olan bir kişinin bunları yaratması da, öngörmesi de kaçınılmazdı diye düşünüyorum.
Sizin dediğiniz gibi bir lütuf Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine. Peki Ankara'nın hangi bölgelerini anmadan geçemeyiz biz? Siz az evvel dediniz ki Ulus'tan Çankaya'ya kadar olan bölgeleri gezerken aslında biz Atatürk'le beraber geziyoruz dediniz. Hangi yapılar öne çıkıyor o dönemde ve Atatürk'le özdeşleşen yerler nereler?
Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiği zaman kalacak Ankara'da doğru dürüst bir yer olmadığı için istasyondaki, Ankara istasyonundaki küçük direksiyon binasında, eski gar otelinde ikamet ediyor. Ama güvenlik nedeniyle bir müddet sonra da Keçiören'deki şimdiki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olduğu binayı Erkan-ı Harbiye binası yapıp onun ikinci katında bir odada şimdi müze olarak muhafaza ediliyor. Mütevazi bir oda, küçücük bir oda. Orada kalıyor. Daha sonra Ankara tabii yazın hepiniz bilirsiniz sıcaktır ve kuru bir iklimi sahiptir. Ankara'nın yerlileri onu Çankaya bağlarındaki bir köşke götürüyorlar. Orada yiyelim içelim bir ferahlayın diye. Çok beğenince de onu Ankaralılar adına satın alıp belediye, Ankara Belediyesi satın alıp Mustafa Kemal Paşa'ya hediye ediyor ve zamanla da Cumhurbaşkanlığı Köşkü haline dönüşüyor. Tabii birinci meclisten, birinci meclis zaten eski İttihat Terakki Kulübü olarak yapılmış ama tam tamamlanamadan Birinci Dünya Savaşı sırasındaki çeşitli yoksunluklar nedeniyle çatısı yarım kalmış ve Ankara'ya gelen kontrol zabitleri, daha doğrusu bir nevi işgal kontrol kuvvetleri, İngiliz ve Fransızlar. Fransız komutan Boazo orayı kendi makamı olarak kullanıyor. İstasyonda da zaten İngilizler kalıyor. Bunlar tabii Mustafa Kemal Paşa geldikten bir müddet sonra yavaş yavaş terk ediyorlar ve biz yabancıların şeyinden kurtuluyoruz. Hı hı. Tabii birinci meclisi kısa sürede tamamlayıp da çalışır hale getirdikten sonra yetmiyor birinci meclis binası. Çünkü meclis binası olarak dizayn edilmemiş, daha küçük bir yapı. Hemen yanına istasyona doğru olan kısmında ikinci meclis binasını inşa ettirmeye başlıyor ve birinci meclis binasını da daha sonra parti kulübü olaraktan çalışmaya terk ediyorlar. İkinci meclis binası da çok güzel bir yapı. 1926'dan 27'den itibaren kullanılmaya başlanıyor. Şimdiki üçüncü meclis binasına kadar da Ankara'da şehir plancılarının bilhassa Herman Jansen'in planlarıyla yeni resmi bakanlıklar, resmi binalar yapılmaya başlanıyor. Ve bunların hepsi bir plan dahilinde. Hepsi birbirinden güzel binalar. Bütün bunlar Mustafa Kemal'in eserleri. İşte yeni gar binası, eski küçük istasyondan sonra tabii ulaşım Ankara'ya artınca başkent olması nedeniyle eski istasyonu yetişmeyince de yeni Ankara garı yapılıyor. Tabii Avrupa'dan çeşitli mimarlık öğrencileri bu binaları görmek için, tabii Avrupa'nın sayılı mimarları bunları yapanlar ve bu binaları görmek için seyahatlerde bulunuyorlar. Zaman zaman gruplar bu bizim Ankara'mızın Atatürk binalarını incelemek üzere mesleki geziler yapıyorlar.
Peki Kore Hocam, Atatürk'ün Ankara'ya kattığı yeni yapılar, yeni yerler nereler?
Her şeyden önce eski Ulus'taki Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Sümer Bank gibi yapıların yanında Ankara'ya gelmesi arzu edilen yabancı misyonların, ki bir uzun bir süre direniş içerisindeler. Güzel İstanbul'u bırakıp da çorak Ankara'ya, tozlu Ankara'ya gelmemek için yabancı ülkeler arsa tahsislerinde bulunuyor Mustafa Kemal Paşa. Ve büyük arazileri hibe edince ve de bir müddet sonra artık Ankara hükümetinin kalıcı olduğu, Türkleri temsil eden tek hükümet olduğu iyice anlaşıldıktan sonra inşaatlar başlayıp Ankara'nın en güzel semtleri, en yeşil semtleri oluşmaya başlıyor. İşte her biri 40'ar 50'şer bin dönümlük araziler içerisinde şu anda bilhassa Meclis Kavşağı'ndan Çankaya'ya kadar, Çankaya'nın tepesine kadar olan sağlı sollu bölgelerde inşa edilen yabancı misyonlar, elçilikler, büyük elçilikler, her biri Ankara'nın değişen yüzünü ve başkent olmasının karakteristik özelliklerini gösteriyorlar. Şöyle ki her birinin güzel yeşil bahçelerinin yanında inşa ettikleri binalar kendi ülkelerinin mimarileriyle ilgili ve bu değişik mimariler her ne kadar şimdi duvarların arkasında kalsa bile içine girdikten sonra veya kitaplarda, resimlerde gördükten sonra büyük heyecan yaratıyor Ankaralılarda. Ben çok etkilendiğim bir bölge, büyüdüğüm bir bölge olduğu için onu da anlatmak istedim.
Evet. Şimdi yani öyle güzel bir, aslında anlattıklarınız öyle güzel bir seyahat yaptık ki, işte Dikmen'de Seymenler tarafından karşılanması, sonra işte küçük istasyon dediniz, sonra gar, Çankaya Köşkü, birinci meclis, ikinci meclis, işte bakanlıklardaki o güzel taş yapılar, binalar gözümüzün önünde canlanıyor. Ankaralı olarak biz de o caddelerde, o sokaklarda yürümeyi çok seviyoruz. Evet, bir taraftan da bizim için çok özel bir şey. Evet, o bize pek çok kendi anısını, izini, kokusunu bıraktığı yapılar bıraktı ama bizim için bir de çok özel bir yapı var. Onun göremediği ama bizim her gördüğümüzü onu anımsadığımız Anıtkabir.
Anıtkabir eski Rasattepe olarak anılan bir firik tümülüsü. Ankara'da yaşayan krallar buraya gömülmüş üst üste. Ankara'da buraya defnedilen bizim son kralımız.
Çok güzel, çok güzel. Evet.
Tabii büyük bir, Ankara'nın her tarafından kolayca görülsün ve boş bir alan olarak burası bulunup seçildiği zaman çeşitli mimarlara yurt içinden ve yurt dışından inşası ve mimarisiyle ilgili yarışmalarla seçim yapılıyor. İyi ki de bu seçim yapılmış ve çok güzel bir yapı ve kompleks. Oraya giden her Türk ve yabancı büyük huzur ve güzel duygularla ayrıldı.
Evet. Şimdi hocam, evet, 84 yıl evvel hiç beklenmedik bir şekilde, hiç istemediğimiz bir şekilde, daha uzun yıllar beraber yaşamayı umduğumuz bir zamanda ne yazık ki zamansız bir ayrılış yaşadık biz Ulu Önder Atatürk'le. Bu ayrılış sizde neleri canlandırıyor? Kimi zaman hüzünleniyoruz, kimi zaman evet iyi ki vardı deyip kendimize yas ortamından çıkarıp bir sevinç yaratmaya çalışıyoruz. Ama yine gözlerimizde bir iki damla yaş oluyor bizim 10 Kasım saat 9'u 5 gece her yıl.
Tabii çok hüzünlü. Bilhassa o dönemin gazetelerini inceleyince Türk milletinin ne kadar üzüldüğünü ve de bu üzüntünün ne kadar uzun sürdüğünü, bu yasın ne kadar uzun sürdüğünü ve de bunların sebebinin Atatürk'e duyulan büyük aşk ve bir nevi kurtarıcıya olan vefa gibi düşünsek de bana çok soğuk geliyor. Yani Atatürk'ün ölümünden ve yaslarından bahsetmek. Çünkü Atatürk yaşıyor. Yani illa onun bedeninin yaşaması, ondan sonra bir yaşlı birey olarak bir kenarda durması önemli değil. Fikirleri yaşıyor, yaptıkları yaşıyor ve de onların çocukları, torunları, torunların torunları olarak bizler de onun yolunda, onun gösterdiği istikamette geliştirmeye çalıştığımız için her geçen gün daha pozitif, daha çok fazla sayıda yeni Atatürklerimiz var diye düşünüyorum. Bütün gençler Atatürk, bütün çocuklar Atatürk, hepimiz Atatürk'üz diye düşünüyorum.
Ve Atatürk Cumhuriyeti'nde soluk alıyoruz.
Evet, ne mutlu.
Çok çok teşekkür ederiz. Atatürk'ün Ankara'sını konuştuk. Koray Özalp'le çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza sağlık. Bazı günler vardır, milletçe bir olur seviniriz. Bazı günler vardır, bir gururu hep birlikte paylaşırız. Bazı günler vardır, ulusça hüzünlenir, yas tutarız. Bu duyguların hepsini birden bize yaşatansa tek bir lider vardır. Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü onun bizim için yaptıklarının anlamı çok ama çok büyük ve her geçen gün bunu çok daha iyi anlıyoruz. Bütün ömrünü milletinin kurtuluşuna ve refahına adayan bir liderin ardından elbette hüzünleniyor ve onu özlüyoruz. Üzerimize düşen en büyük görev, bize emanet ettiği eserini sonsuza dek yaşatmak. Aramızdan ayrılışının üzerinden 84 yıl geçse de sonsuza dek yüreğimizdesin, sonsuza dek benliğimizdesin. Rahmet, minnet ve saygıyla önünde eğiliyoruz sevgili atam.
Ankara, Ankara.